Ayrım 33, sayfa 357. Son esir, James Clavell. Albay Smedley Taylor, Jones ve Sellers tabaklarını silip süpürmekle meşguldüler. Muhteşem, dedi Sellers parmaklarını yalarken. Smedley Taylor henüz elindeki kemiği temizlememişti, oysa kemik pırıl pırıldı. Jones, oğlum sana nasıl teşekkür edeceğim bilmiyorum. Leziz, nefis, tavşandan farksız. Biraz ekşi bilet ama yine de nefis. Sellers keyifle, yıllardan beri bu kadar lezzetli bir yemek yememiştim, dedi. Jones'a baktı. Başka bulabilir misin?
Belki.
Jones son pirinç tanesini de dikkatle alıp ağzına attı. Şansımız varmış, bulduk.
Nereden buldun bunları?
Blakely sözünü etmişti. Bir Avustralyalı satıyor. Hepsini aldım. Smedley Taylor'a baktı.
Paranız olması iyi oldu tabii.
Neden olmasın? Smedley Taylor kalkıp gerindi. Bugün için saklıyordum ve böylece bitti. Sonu geldi. Sert bakışları Sellers'a dikilmişti. Aman be dostum, elbette bir kötü niyet yok söylediğimde. Yalnızca bugüne dek nasıl para saklayabildiğini merak ettim, o kadar. Sellers gülümsemeye çalıştı. Jones paraları saymaya başladı. 360 dolar, 12 Rusa Tikus budu, tanesi 30 dolardan. Midesini ovaladı. Hey ulu tanrım, her gün bu kadar yiyebileceğimi sanmıyorum.
Sellers, alışacaksın, dedi.
Sonra endişesini gizlemeye çalışarak sordu. Acaba bizimkilerin Singapur'a gelmeleri ne kadar sürer? Smedley Taylor Jones'a baktı.
Birkaç gün, en fazla bir hafta. Japonlar gerçekten teslim oldularsa tabii.
Bize radyoyu da bıraktıklarına göre öyle.
Umarım, tanrım, gerçekten umarım öyledir.
Birbirlerine baktılar. Yedikleri yemeği unutmuş, geleceğin endişeleri içinde kayboluvermişlerdi. Kaygılanacak bir şey yok, her şey yolunda gidecek, dedi Smedley Taylor. Dıştan çok emin görünüyordu ama içindeki panik büyüktü. Maisie, oğulları, kızı sağ mıydılar acaba? Şafaktan hemen önce dört motorlu bir uçak kampın üzerinde dolanmaya başladı. Müttefik uçağı ya da Japon uçağı, hangisi olduğunu anlamak olanaksızdı. Ama kampın ilk tepkisi büyük bir telaş oldu. Her an tepelerine inecek bombaları beklediler bir süre. Bombalar düşmeyip de uçak uzaklaşınca panik azalacağını arttı. Belki de bizi unuttular, asla gelmeyecekler düşüncesi. Edward Peter Marlowe'u sarsarak uyandırdı.
Peter, söylentiye göre uçaktan biri atlamış paraşütle.
Sen gördün mü?
Hayır.
Gören biriyle konuştun mu?
Hayır, sadece söylenti.
Edward korkusunu belli etmemeye çalışıyordu. Bizim filo limana gelir gelmez Japların işi azıtacaklarından ödüm kopuyor, dedi.
Yapmazlar bir şey.
Kamp komutanının bürosuna gittim. Bir yığın adam var orada, haberleri sürekli dinliyorlar.
Sonuncu haber bülteninde
durdu. Nasıl söyleyeceğini bilemiyor gibiydi. Ölenlerin Hiroşima ve Nagasaki'de ölenlerin 300 binden fazla olduğunu söylemiş. Bu kahrolası bomba havaya bir şey yapıyormuş. Yani insanlar sinek gibi ölüyormuş.
Hey tanrım, bomba Londra'ya atılsaydı ben de böyle bir kampın başında olsaydım.
Başını iki yana salladı. Herkesi gebertirdim, vallahi gebertirdim. Peter Marlowe yatıştırdı onu. Sonra kulübeden çıkıp kapıya doğru yürüdü. Aydınlanmaya başlamıştı ortalık. Sakin görünmeye çalışıyordu ama içten içe Everett'a hak vermiyor değildi. Böylesine berbat bir bomba biraz ileri gitmişti. Ama birdenbire içinden bu bombayı bulan beyinleri kutladığını da fark etti. Changi'dekilerin ancak böyle bir bomba kurtarabilmişti. Evet, dedi kendi kendine. Bombalar neye mal olsa da onları bulanları kutlamak gerek. Binlerce insan öldürdüler ama binlercesinin de hayatını kurtardılar. Bizim ve onların hayatlarını. Savaş devam etseydi çok daha fazla insan ölecekti. Onlar değil ama başkaları. Ana kapının önünde buldu kendini. Nöbetçiler her zamanki gibi oradaydılar. Arkaları kampa dönüktü. Ama tüfekleri yine ellerindeydi. Bu adamların iki gün önce düşmanları olan adamları korumak için gözlerini kırpmadan ölebileceklerini düşündü.
Ve sonra birdenbire şafağın artan ışıkları içinde gökten inmiş gibi bir adam gördü. Garip bir adam, uygar, gerçek bir adam. Pazuları, kasları normal bir erkeğinki kadar insana benzeyen bir adam, beyaz bir adam. Garip yeşil bir üniforma giymişti. Paraşütçü botları pırıl pırıl parlıyor, beresindeki işaret ateş gibi yanıyordu. Kalın kemerine koca bir tabanca asılıydı, sırtında düzgün katlanmış bir torba taşıyordu. Adam yolun ortasından ilerliyordu. Topukları klik klak yaparak nöbetçi kulübesinin önüne kadar geldi. Adam, Peter Marlowe onun yüzbaşı rütbesinde olduğunu daha iyi görüyordu şimdi. Durdu, nöbetçilere baktı. ''Selam durun kahrolası piçler.'' Nöbetçiler aptal aptal baktılar ona. En yakındaki nöbetçinin önüne gitti, tüfeğini elinden kapıp attı ve yine ''Selamlayın beni kahrolasıcalar'' diye bağırdı. Nöbetçiler bu kez biraz sinirlice baktılar ona, sonra yüzbaşı tabancasını çekti, toprağa doğru bir el ateş etti, bağırdı. ''Selamlayın dedim be!'' Avata, Japon çavuşu, korkunç Avata, kanter içinde bir adım attı, öne doğru eğildi, sonra hepsi birden eğildiler. ''Böylesi daha iyi, rezil herifler.'' dedi yüzbaşı. Sonra hepsinin ellerinden tüfeklerini alıp yere attı. ''Gidin, yıkılası kulübenize girin.'' Peter Marlowe, yüzbaşının gözlerini üzerinde hissedince dehşetle geriledi. Hırs, kin, intikam, her şey vardı sanki gözlerinde. Yüzbaşı nöbetçilere bağırdı. ''Açın bu kahrolası kapıları, rezil köpekler.'' Avata yine işaretten anlamıştı. Üç nöbetçiyle birlikte koşuştu, kapıları açtı. Tam ardından kapıları kapatıyordu ki yüzbaşı yine gürledi. ''Bırakın onları pezevenkler.'' Bıraktılar, yine selamladılar yüzbaşıyı. Peter Marlowe kendini toplamaya çalıştı. Yanlıştı bu, tümüyle yanlış. Böyle bir şey olamazdı. Sonra birden yüzbaşıyı burnunun dibinde gördü. ''Yüzbaşı selam.'' dedi. ''Adım Yüzbaşı Forsyth. Kim bu kampın komutanı?'' Sözcükler yumuşak, çok nazik çıkmıştı ama Peter Marlowe sadece onu tepeden tırnağa süzen bakışları görüyordu. ''Neyim var benim? Ne oluyor?'' Peter Marlowe panik içinde soruyordu kendine, korkuyla bir adım geriledi. Yüzbaşının sesi daha yumuşamıştı. ''Benden korkmanız için sebep yok, savaş bitti. Sizi bulmak için gönderdiler beni.'' Bir adım ilerledi. Peter Marlowe da gerilemek üzereyken durdu. Yüzbaşı yavaşça cebinden bir paket sigara çıkardı. Gıcır gıcır bir paket Players, İngiliz Players. ''Bir sigara ister miydiniz?'' Yüzbaşı yine bir adım ilerledi ve Peter Marlowe kaçtı. Dehşet içinde ardına bakmadan kaçtı. Yüzbaşı arkasından bağırıyordu. ''Bekleyin biraz.'' Sonra bir başkasının yanına gitti ama o da arkasını dönüp kaçmaya başladı ve herkes yüzbaşıdan kaçtı. İkinci büyük korku dalgası sarmıştı Changi'yi. ''Kendimden korkuyorum. Acaba iyi miyim? Bunca zaman sonra. Yani aklım başımda mı acaba? Acaba yine olacak mı? Aşk yapabilecek miyim? Becerebilecek miyim? Yüzbaşı bana bakarken gözlerinden dehşet okunuyordu. Neden? Ne var ki? Acaba sorsam mı ona? Ben iyi miyim? Kral bir subayın geldiğini ilk duyduğunda yatağındaydı. Yine pencerenin yanındaki yer onundu ama bu kez yataklar o kadar uzakta değildi. Kulübeye döndüğü zaman yatakların tüm kulübelerdeki durumlarına getirildiğini, ona verilen geniş yerin geri alındığını görmüştü. Bir şey dememişti. Ötekiler de konuşmadılar. Kral onlara baktı. Onlarsa gözlerini kaçırdılar. Kimse gidip kralın o akşamki yemek payını almamıştı. Daha doğrusu almışlar ama aralarında paylaşmışlardı. ''Hay Allah'' dedi Tex umursamaz bir tavırla, ''sanırım seni unuttuk. Gelecek sefere yemek sırasında burada ol, herkes kendi yemeğinden sorumlu.'' Bu yüzden kral tavuklarından birini kesti, temizledi, kızarttı ve yedi. Yarısını yemiş, yarısını ertesi güne saklamıştı. Artık iki tavuğu vardı. Ötekileri daha önce kesip yemiş, bir kısmını da ötekilerle paylaşmıştı. Kampın dükkanından bir şeyler almak istemiş ama elmastan kazandığı paraların artık geçmediğini, hiçbir işe yaramadığını öğrenmişti. Cebinde yalnız 11 Amerikan doları vardı ama iki tavuk ve 11 dolarla ne kadar sürdürebilirdi böylece? Herkesin ona karşı tutumu değişmişti. Kampın içinde yürüdüğü zaman yine selam vermeyenler olurdu eskiden. Ama şimdiki selam vermeme olayı başkaydı. Sırtlarını çeviriyorlardı herkes. Tinkerbell, Timsen, askeri polisler, çalıştırdığı adamlar, muhbirleri, herkes. Sanki yaşamıyormuş gibi bakıyorlardı ona. Eskiden nefretle de olsa bakarlardı. Kampta yürüdüğü zaman gözleri üzerinde hissederdi. Artık gözler yoktu, nefret yoktu, boşluk vardı yalnızca. Tex'in kampa gelen subayı anlatışını dinliyordu. İçlerindeki yeni korkuyu sezmişti, kalktı. ''Ne oluyor?'' dedi. ''Ne diye dut yemiş bülbül gibi oturuyorsunuz? Kampa yeni biri gelmiş dışarıdan, hepsi bu.'' Kimse sesini çıkarmadı. Kral en iyi gömleğini, en iyi pantolonunu seçti, giydi. Ayakkabılarının üzerindeki tozları temizledi, kapıya yürüdü. ''Bugün yemek yapmak istiyordum.'' dedi ortaya. Gözlerindeki açlığı görüyordu. Yeniden içi ısındı. Yeniden normal hissetti kendini. ''Bugün işim var mı Dino?'' dedi. ''Hayır. Yatağımın yapılması gerek. Birkaç da çamaşır var.'' Dino içinden küfretti ama tavuğun kokusunu hatırlayınca sesini çıkarmadı. Kral yürüyüp çıkarken arkasından seslendi. ''Hangi tavuğu istiyorsun?'' Kral durmadı. ''Sonra düşünür. Sen hele şu işleri yap da.'' Dino kapıdan kralın yürüyüp uzaklaşmasına baktı. Orospu çocuğu. Boş yere yapacaksın bu işleri, zırnek koklatmayacak. Dino inatla her zaman verir dedi. Yemek verecektir, yalnız yemek. Ya dün gece? Kızmıştı, yerini küçülttük. Şu İngiliz subayına ne diyorsun Tex, onunla konuşacak mıyız? Evet, konuşmalıyız. Tex omuzlarını silkti. Yavaş yavaş alışmalıyız artık yeni duruma. Bana baktığı zaman sinirle başını salladı. Sanki bir hortlağa bakıyor gibiydi. Allah kahretsin, ne var bende be? Normal görünüyorum, öyle değil mi? Hepsi dikkatle baktılar. Subayın Tex'te ne gördüğünü anlamaya çalıştılar ama bir şey anlayamadılar. 3 yıldır tanıdıkları normal Tex'ti o. Dino sonunda bana çok normal görünüyorsun dedi. Bir hortlak varsa ortada kendisidir. Eğer Singapur'a tek başına paraşütle atlamışsa, çevrede Japonlar cirit atarken hem de gerçekten hortlak olmalı o. Kral hapishane duvarı boyunca tek başına yürüyordu. Seni aptal herif, seni dedi kendi kendine. Ne diye kafanı bozuyorsun böyle? Her şey yolunda gidiyor işte, her şey. Hala kralsın sen. Hala birçok şeyin altından kalkabilecek tek herif sensin. Şapkasını gösterişli bir şekilde yana eğdi. Dino'yu hatırlayınca güldü. Şimdi tavuk yiyeceğim diye eşek gibi çalışıyordur. Terlesin kerata. İki kulübe arasındaki patikayı geçince açıklığa çıktı. Kulübelerin önünde bir grup duruyor. Hepsi kapıya bakıyorlardı. Bir kulübenin köşesini daha dönünce subayı gördü. Bir insan çemberi vardı çevresinde ama koca bir çember. Ortada durup adamlardan biriyle konuşmaya çalışıyor ama yaklaştığı herkes geri kaçıyordu. Subay da gülüyordu o zaman. İçinden çılgınlık bu diye düşündü. Tam çılgınlık. Ne var bu kadar korkacak? Bir yüzbaşı bu herif, o kadar. Evet, gerçekten yardıma ihtiyacı var ama bu kadar korku da kafamı bozuyor. Adımlarını sıklaştırdı. Subayın yanına ses çıkarmadan yanaştı. Selam ver. Günaydın efendim. Yüzbaşı Forsyth hayretle geri döndü. Oh selam. Rahatlayarak selamına karşılık verdi. Tanrı'ya şükür burada normal biri varmış. Sonra ne dediğini fark etti. Ay Allah, özür dilerim. Kral başını salladı. Zararı yok. Sizi gördüğümüze çok sevindik. Changi'ye hoş geldiniz. Forsyth gülümsedi. Kraldan çok kısaydı ama tank gibiydi yine de. Teşekkürler. Adım Yüzbaşı Forsyth. Filo gelene kadar kampa bir göz atmak için gönderildim.
Ne zaman gelir Filo?
6 gün sonra.
Daha önce gelemiyorlar mı?
Sanırım bu işler zaman alıyor.
Forsyth kulübeleri gösterdi. Herkese ne oluyor? Sanki başka dünyadan gelmişim gibi davrandılar.
Kral omuzlarını silkti. Sanırım bir tür şok geçiriyorlar. Gözlerine inanamıyorlar henüz. Çok oldu buraya gireli.
Forsyth düşünceli öyle dedi.
Kral yine omuzlarını silkti. Sizden korkmaları çılgınlık ama hayat işte. Amerikalı mısın?
Tabii, 25 kişiyiz, subaylar ve erler. Komutanımız Yüzbaşı Brock, 43'te uçağa düşürüldü. Belki onunla tanışmak isterdiniz.
Elbette. Forsyth çok yorgundu. Burma'da 4 gün önce vermişlerdi bu görevi. Beklemek, uçuş, atlamak, her an bir Japon'a rastlamak korkusuyla yürümek, tüm bunlar sinirlerini berbat etmişti. Hiç olmasa ilk sınavı kapıda başarıyla vermişti. Ama yalnızca selamlayın kahrolası piçler diyebilmişti. Durduğu yerden kulübelerin kapılarında, pencerelerin önlerinde duran, ona bakan adamları görebiliyordu. Hepsi sessizdiler. Hepsi hortlak gibiydi. Mezarlarından çıkmış yürüyen adamlar gibi. Kral endişeyle iyi misiniz diye sordu. Sarardınız.
İyiyim. Kim bu zavallılar?
Buradakilerden birkaçı subaylar.
Ne?
Tabii ne var bunda? Yani bunların subay olduklarını mı söylemek istiyorsun bana?
Evet, bunlar subay kulübeleridir. Şu sırada binbaşılarla albaylar var.
1000 kadar Avustralyalı ve İngiliz. Hapishanenin güneyindeki kulübelerde de var subaylar. Hapishanenin içinde 7 ya da 8 bin Avustralyalı ve İngiliz er yaşıyor.
Hepsi böyle mi?
Elbette. Kral güldü. Bu halleriyle tuhaf geldiler size değil mi?
Hay Allah, daha önce hiç düşünmemiştim.
Sonra Forsyth'ın onu dikkatle süzdüğünü görünce gülümsemesi yok oldu.
Ne oldu diye sordu.
Arkalarında ve tüm çevrelerinde adamlar onları izliyordu. Kralın belinde tabanca olan ve adama benzeyen adamla neler konuştuğunu merak ediyorlardı.
Efendim?
Neden sen iyi giyimlisin? Onlarsa çuvallar içinde. Kralın gülümsemesi yine belirdi yüzünden.
Ben elbiselerime dikkat ettim dedi. Onlarsa etmediler.
Çok iyi görünüyorsun.
Olması gerektiği kadar iyi değilim ama idare ediyorum. Size çevreyi göstermemi ister misiniz? Birinin size yardım etmesi gerekir diye düşündüm.
Gerçi gösterilecek çok şey yok. Yalnız hangarda eski bir kamyon olacak. Ona binip Singapur'a bile gidebiliriz.
Forsyth sözünü kesti. Neden herkesten bu kadar başkasın?
Kelimeler kurşun gibiydi.
Ha?
Forsyth parmağıyla kampı gösterdi. Yüzlerce adam görüyorum. Aralarında bir tek sen varsın giyimli. Sopa gibi bir yığın adam görüyorum. Oysa sen çok iyisin, kilon yerinde.
Gözlerini kısıp baktı krala.
Ben onlara benzemiyorum, o kadar şansım iyi gitti.
Şans böyle şeyler yapmaz, bu kadar fark yaratmaz.
Elbette yapar dedi kral. İnsanın giysilerine dikkat etmesinden, kendine bakmasından bir zarar çıkmaz, öyle değil mi?
İnsan önce kendisine dikkat etmeli.
Forsyth tabii zarar çıkmaz dedi ama bunun için başkalarını harcıyorsan o başka.
Sonra bağırdı. Kamp komutanı nerede?
Kral gösterdi. Şurada ilk dizi kulübelerin birincisi. Sonra sordu.
Size ne oluyor anlamıyorum efendim. Ben yalnızca yardım etmek istemiştim.
Yardımınıza gerek yok onbaşı. Adınız nedir?
Kral bu işe girdiği için gerçekten pişmandı. Hiddetli orospu çocuğu dediği içinden.
Zaten kimseye yardım etmemeli bu dünyada.
Kral efendim.
Gidebilirsiniz onbaşı, sizi unutmayacağım.
İlk fırsatta yüzbaşı Brock ile bu konuyu görüşeceğim.
Bu ne demek oluyor?
Demek oluyor ki sizi son derece kuşku verici buluyorum.
Siz bu kadar iyiyken ötekilerin neden öyle olmadığını öğreneceğim.
Böyle bir yerde sizin gibi olabilmek için paralı olmak gerek.
Para bulmak için de birçok yol var, birçok yol.
Muhbirlik birincisi, uyuşturucu, yiyecek kara borsası ve daha birçok yol var.
Eğer böyle bir işe karıştıysam ne olayım?
Gidebilirsiniz onbaşı ama unutmayın, tekrar görüşeceğiz.
Kral herifin suratına yumruğu patlatmamak için kendini güç tuttu.
Gidebilirsiniz diye tekrarladı Forsyth. Gözüme görünmeyin.
Kral selam verip uzaklaştı. Gözleri kanlanmıştı.
Peter Marlowe kralın yolunu kesti. Merhaba dedi. Senin kadar yürekli olmak isterdim.
Kralın gözleri dalgın yere bakıyordu. Merhaba efendim dedi. İtip geçti.
Tanrım, Raja, ne oluyor sana?
Bir şey yok. Konuşmak gelmiyor içimden.
Neden, seni incitecek bir şey mi yaptım? Lütfen bana bozuksan söyle.
Seninle ilgisi yok. Kral gülümsemeye çalıştı ama içi kan ağlıyordu.
Tanrım, ne yaptım ki beni böyle cezalandırıyorlar?
Onları besledim, para verdim. Oysa bana yaşamıyormuşum gibi davranıyor hepsi.
Forsyth'a baktı. Birileriyle konuşup iki kulübenin arasında kaybolmuştu.
Ya bu herife ne oluyor?
Tuttu, muhbirlik yaptığımı söyledi.
Peter Marlowe ne dedi sana diye sordu.
Hiçbir şey. Ona yardım ettim o kadar.
Dostluğum senin, izin ver yardım edeyim, yanında olmam yetmiyor mu?
Ama kral sadece yalnız kalmak, saklanmak istiyordu. Forsyth ve ötekiler yüzünü alıp götürmüşlerdi, kayıp olduğunu biliyordu artık. Yüzsüzdü üstelik, dehşet içindeydi.
Görüşürüz diye mırıldandı, selam verdi, aceleyle uzaklaştı. İçinden Tanrım diye yalvarıyor, ağlıyordu.
Yüzümü geri ver Tanrım, lütfen yüzümü geri ver.
33. ayrımın sonu. Sayfa 368.